Ayrım 6.
Madde 6. Merkezi umumiler yalnız imtina ile yekdiğerinin harekatını tadile salahiyettardır. Madde 7. Cemiyetin fikirlerini yayma vasıtası şimdilik Türkçe Şurayı Ümmet, Fransızca Meşveret gazeteleridir. Dahili merkezi umuminin yardımı ve iştirakiyle harici merkezi umuminin nezareti altında basılacak ve yayımlanacak Şurayı Ümmet ile Türkçe bütün neşriyatta harici merkezi umumi, dahili merkezi umuminin tekliflerini nazarı dikkate almaya mecbur olduğundan mesuliyetine dahili merkezi umumi de iştirak edecektir. Doktor Nazım iki örgüt birleşmeden önce Selanik'ten Bahattin Şakir'e yazdığı bir mektupta Selanik örgütünün ihtiyatsız davranışlarını şöyle eleştiriyor. Burada 8-10 kişi bir komite teşkil etmişler. Efradının içinde 1-2 subay, Naci'nin tanıdığı bir polis, birkaç da mülkiye memuru vardır. Biz o komitenin efradından değilken efradının hüviyetlerini biliyoruz. Buna da sebep komitenin ihtiyatsızca hareketleridir. Yarın bunları hükümet de bilecektir. Evrak getirtmek için vasıta gibi kullandıkları adamı dahi hükümet haber almış. Bu ihtiyatsız komite 3-5 kişiye evrak okutacağım diye hükümetin dikkat nazarına çarpacak hareketlerde bulunuyor. Velhasıl kardeşim, bu acemi zevatın ulu orta hareketleri bizim cemiyetimizin ilerlemesine sekte vuracağını nazarı dikkate alarak bunlara nasihatte bulununuz. Fakat bizim cemiyetin varlığından tek harf bile yazmayınız. Milliyet Tarihi Tefrika 31 Temmuz 1934. Paris, Doktor Nazım Bey'den Osmanlı Hürriyet Cemiyeti hakkında ayrıntılı bir rapor istemektedir. Aradan aylar geçmiş, bu rapor gönderilmemiştir. Doktor Nazım'ın Selanik'ten Bahattin Şakir'e yazdığı 4. mektupta bu rapordan söz edilmektedir. Sabırsızlık etme. Burada boş durmadığımızdan elbette eminsin. İşler yolunda gidiyor. Kuvvet günden güne artıyor. Eserlerini henüz görmemekle ataletimize hükmetme. Raporumu yazmaya artık çok kalmadı. 10-15 gün sonra rapora alırsın. Milliyet Tarihi Tefrika 2 Ağustos 1934. Doktor Nazım Bey Selanik'tedir. Fakat Paris'teki evinin kirası ödenmektedir. Bu da eli sıkı Nazım Bey'in canını çok sıkmaktadır. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti adına Paris'te yazışmaları Sa'i Bey yapmaktadır. Sa'i Bey, Talat Bey'in kod adıdır. Doktor Nazım'ın ev kirasını da Paris'e Sa'i Bey göndermektedir. Kafayı eve takan Doktor Nazım, yukarıdaki mektubunun sonunda Bahattin Şakir'e şu uyarıyı yapmaktadır. Evi bırakmayı münasip görürsen, mutfaktan itibaren yatak odasına geçerek salondaki hava gazı lambasına kadar uzanan kurşun boruların benim olduğunu ve dolayısıyla onları çıkartmayı unutma. Zira bunlar için ben 20-25 frank sarf ettim. Boruları çıkarırken tekerlek tarzında büktür ki sen de kullanabilesin. Hava gazı saatinin üzerinde asılı gördüğün zincir de benimdir. Onu da unutma. Naci Bey'i oraya yerleştirseydin daha ziyade memnun olurdum. Zira ailem bir gün o adrese bir mektup gönderebilir veya benzer bir hadise çıkabilir. Arkadaşların biri orada oturunca bu gibi hadiselerden çıkabilecek sakıncaları def etmek daha kolay olurdu. Selanik ve Paris'in birleşmesi tüm ülkede sevinçle karşılanır. Paris'e kutlama mesajları çekilir. İstanbul'dan Paris'e Bahattin Şakir Bey'e gönderilen bir mektupta şöyle deniliyor. Birleşme meselesi de son derece memnuniyete sebep oldu. Fikirlerde ve işlerde birlik olmadan bir şey yapılmasının imkansız olduğunu izahata hacet yoktur. Bu gidişle gelecek parlak olacaktır. Hemen Cenab-ı Hak, Melun'un vücudunu ortadan kaldırarak, senelerden beri Hamid'in mezalimi içinde inleyen Türklere biraz geniş nefes aldırsın. İttihatçı yemini. Çeşitli kaynaklarda İttihatçıların yemin töreninin Fransız Büyük Devrimindeki Jacobenlerden örnek alındığı belirtilir. Bu törenin Mason cemiyetlerinden esinlendiği de ileri sürülür. Cemiyete yeni girecek üye gözleri bağlı olarak yemin edeceği eve getiriliyordu. Kapıya belirli bir işaretle vuruluyor. Önce muin, yardımcı ve ardından 3 kez hilal deniliyordu. Kapı açıldıktan sonra üye olmak isteyen kişiye İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girmekte hala ısrar ediyor musun diye soruluyor. Evet denilince üzerlerinde kırmızı cübbe, başlarında siyah maske bulunan 3 kişinin yer aldığı bir odaya götürülüyordu. Sağ el Kur'an'a ve sol elde tabancaya konularak şu yemin ettiriliyordu. Dinim, vicdanım, namusum üzerine yemin ederim ki esas maksadı kanunu esasinin tatbikine ve milletin meşru hürriyet hukukunu tamamen elde etmeye ve cins ve mezhep ayırmaksızın bütün Osmanlı kavimlerinin birlik esası üzerine ilerlemesine ve yükselmesine çalışmaktan ibaret olan Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne bu andan itibaren dahil oldum. Milletin şan ve şevketinin artmasıyla memleketin saadet ve refahının teminini her şeye ve hatta canıma tercih eylediğime ve verilecek sırları muhafaza eyleyeceğime ve cemiyetin kabiliyetime göre vereceği bütün kararlarını icrada ve üzerime yükleyeceği ve vereceği vazifeleri tamamen yerine getirmekte tereddüt eylemeyeceğime ve cemiyete girmek hususunda hiçbir itiraz ve hususi menfaat beslemeyip sırf cemiyet maksadını takip ve muhafaza edeceğime ve kanun-ı esasiye ölünceye kadar sadık kalacağıma ve şayet bunca namuskârâne taahhütlere rağmen yeminimi bozacak olursam cemiyetin beddua ve lanetine müstahak olacağıma şimdiden söz veririm vallah ve billah. Yemin töreninden sonra adayın gözü açılıyor, karşısındaki maskeli, cübbeli üç kişiyi görüyordu. Aday gözleri bağlanarak tekrar evden çıkarılıyordu. Yeni üye cemiyetin diğer üyelerini hiçbir zaman bilmeyecekti. Fakat başı sıkıştığında yalnızca cemiyet üyelerinin bileceği bir işaretle o üyelerden birini hemen yanı başında bulacaktı. Yemin töreninden sonra artık üyenin cemiyetten çıkışı mümkün değildi. Ayrılanın ya da cemiyete zarar verici faaliyetlere girişenin cezası idamdı. Bu törende Balkan komitacılığının etkilerini sezmemek imkansızdır. Carbonari örgütünün, Makedonya Bulgarlarının iç teşkilatının İttihatçıları hayli etkilediği anlaşılıyor. Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, sayfa 231. Cemiyet ruhunun kuvvet teşkil etmesi ise bir nevi din ve mezhep, adeta bir tarikat mahiyeti almasından ileri geliyordu. Memlekette bir iddiatçılık ruhu vücut bulmuştu. Bu adeta mistik bir nüfuzdu. Vatan aşkı etrafında bütün fedakarlıkları, feragatleri topluyor ve aynı ideal uğrunda birleşenleri kuvvetli bir dayanışma hissi içinde tek bir vücut haline getiriyordu. Birbirlerinin yüzünü hiç görmeyen iki iddiatçı, tesadüfen birleşip de birbirlerinin iddiatçı olduklarını anlayınca derhal ruhlarında samimi bir yakınlık ve sıcaklık peyda oluyordu. Hüseyin Cahit Yalçın, Meşrutiyet Hatıraları, Fikir Hareketleri, 1934-1936. İttihat ve Terakki içinde Masonik ilkeler. İttihat ve Terakki Cemiyeti, kuruluşunda İtalyan Birliği'ni gerçekleştiren İtalyan Masonluğu'nun etkisindedir. İttihat ve Terakki liderleri, özellikle Selanik'te bulunan ve kapitülasyonlar nedeniyle dokunulmazlıkları olan İtalyan, İspanyol ve Fransız localarında sık sık toplandılar. Tevfik Çandar, Mason localarına kayıtlı olmanın Jön Türklere kişisel bir güvenlik de getirdiğini belirtir. Talat Bey, Cavit Bey, Doktor Nazım, Bahattin Şakir, İmanuel Karasu gibi ünlü iddiatçılar Selanik'te Makedonya Resort Lojası'nın üyesiydiler. 31 Mart vakası diye bilinen karşı devrim hareketini bastıran Mahmut Şevket Paşa komutasında Trakya'dan gelen hareket ordusu subaylarının çoğunun Mason olduğu, Sultanahmet yanlısı yazarlar ve tarihçiler tarafından sıkça ileri sürülür. İttihat ve Terakki hükümetleri dış işlerinde hariciyeci Masonlardan yararlandı. Fransa, İtalya ve Macaristan'a giden Osmanlı heyetlerini karşılayanlar arasında ev sahibi devlet erkanının yanı sıra Mason localarının görevlileri de bulunuyordu. Önceleri Mason locası toplantılarımızı gizlemeye vesile oluyordu. Fakat bu toplantılarda daha çok idareyi eleştiriyor, şayet bizi dinleyenler olursa onları bu eleştirilere iştirak ettiriyorduk. Bu suretle Türk olmayan Masonlar arasında da kendimize sempati sağlayarak icabında onlardan yararlanıp yararlanmayacağımızı anlamaya çalışıyorduk. Kazım Nami Duru, adı geçen eser, sayfa 14. Mason Jön Türkler. Halife Baba Turgut Koca'dan kalan evrak arasında bulunan kendisinin hazırladığı İttihat Terakki üyeleri başlıklı listede aşağıdaki isimlerin Mason oldukları ileri sürülmektedir. Ali Fuat Cebesoy, Ağoğlu Ahmet Bey, Abdurrahman Şeref, Doktor Akil Muhtar Özden, Abdullah Cevdet, Doktor Bahattin Şakir, Beşir Fuat, ilk materyalist, Cavit Bey, Maliye Nazırı, Cevat Abbas Bey, Eşref Sencer Bey, Kuşçubaşı, Edip Servet Bey, Halil Kut Paşa, Enver Paşa'nın amcası, Hüseyin Cahit Yalçın, Halil Şerif Bey, İsmail Can Bolat Bey, Dahiliye Nazırı, Kara Kemal Bey, Kazım Nabi Bey, Kazım Nami Duru, Mehmet Reşit, Mahmut Şevket Bey, Esendal, Nuri Kıllıgil Paşa, Enver Paşa'nın kardeşi, Osmancıklı Nuri, Doktor Nihat Reşat, Belger, Doktor Rıza Nur, Sait Halim Paşa, Şemsettin Günaltay, Doktor Tevfik Şükrü Bey, Aras, Küçük Talat, Muşkara, Profesör Veli Bey, Yusuf Akçura, Hüseyin Kadri Bey, Hüseyin Haşim Sanver, Mithat Paşa, Nuri Bey, Yeni Osmanlıcı. Reval Buluşması. Ünlü Reval mülakatı devrimin kıvılcımı oldu. Dünya basınından İstanbul'a yansıyan haberlere göre 9 Haziran 1908'de Reval'de Estonya, bulunan İngiliz Kralı Edward ile Rus Çarı 2. Nikola, Osmanlı İmparatorluğunu paylaşmak için anlaşmaya varmışlardı. 1853'te Rus Çarı 1. Nikola'nın İngiliz elçisine dediği her an ölmesi beklenen hasta adamın paylaşılmasına sıra geliyordu. Çarlık Rusyası ve İngiltere giderek birbirine yaklaşıyordu. Rusya 1905'te Japonlara yenilmişti. Gittikçe güçlenen Japonya, Rusya için olduğu kadar İngiltere için de bir tehdit oluşturmaktaydı. Almanya'nın da her geçen gün güçlenmesi bu iki ülkeyi telaşlandırıyordu. Almanya'nın Osmanlılardan Bağdat demiryolunu yapma iznini alması tehlikeyi büsbütün artırmıştı. Rus-İngiliz yakınlaşmasının bir başka nedeni de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Almanya ile birlikte hareket etmesiydi. Fransa'da yanı başındaki Almanya'nın güçlenmesi nedeniyle İngiltere ve Rusya'ya yanaşacaktı. Bir Jön Türk geleneği, dağa çıkmak. Tarihe Reval mülakatı olarak geçen buluşma, özellikle genç subaylar arasında dinamitin fitilini ateşleyen bir rol oynadı. Reval buluşması aslında bu amacı gütmemişti. Ne var ki haberler nitelik değiştire değiştire yayılmıştı. Sonradan Sovyet devrimini izleyen günlerde Lenin ve arkadaşları tarafından açıklanan gizli belgelere göre Reval sadece bir dizi paylaşım konferansının sonuncusudur. Tevfik Çavdar, Talat Paşa, bir örgüt ustasının yaşam öyküsü, İmge Yayınları, Temmuz 2001. Kol ağası Resneli Niyazi Bey, İttihat ve Terakki'nin Manastır örgütünden izin alarak 3 Temmuz 1908 günü mahiyetindeki 200 kadar gönüllü er ve bir o kadar siville dağa çıktı. Niyazi Bey alayın deposundan silah ve cephane ile alay kasasındaki 550 altını yanına aldı. Altınların karşılığında imzalı bir makbuz bırakmayı da ihmal etmedi. Niyazi Bey dağa çıkma nedenini padişaha yazdığı bir mektupta şöyle açıklar. Hürriyet ve adalet namına muharebe ediyorum. Müslüman, Hristiyan, hepsinin müşterek haklarını elde edeceğim. Niyazi Bey'in Resne Milli Taburu ile 20 Temmuz'da dağa çıkan Eyüp Sabri Bey komutasındaki Ohri Milli Taburu, 22-23 Temmuz gecesi Manastır'da birleşerek Şemsi Paşa'nın yerine Manastır Fevkalade Kumandanlığı'na atanan Müşir Tatar Osman Fevzi Paşa'yı dağa kaldırırlar. Manastır'ı Selanik izledi. Erkan-ı Harp binbaşısı Enver Bey de dağa çıktı. Dağa çıkmak bir Jön Türk geleneğidir. Artık isyan başlamıştı. Manastır'dan yükselen silah sesleri devrimin müjdesini bütün dünyaya ilan eder. Abdülhamit'in gözdesi ve sadık kumandanlarından 1. Ferik Arnavut Şemsi Paşa, dağa çıkan Niyazi Bey'i kısa zamanda ölü ya da diri yakalayacağına söz vermişti. Ama 8 Temmuz 1908 günü Sultanahmet'e telgraf çektikten sonra Manastır postanesinden çıkarken yüzlerce muhafızın arasında faytonunun içinde 5 kurşunla öldürüldü. 24 yaşındaki mülazımı evvel Atıf Bey, Kamçıl, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra milletvekili. Bir elini silaha, öbür elini Kur'an'a koyup yemin ederek katıldığı örgütünün İttihat ve Terakki'nin emrini yerine getirmiş, Şemsi Paşa'yı cansız yere sermiş ve olay yerinden yaralı olarak kaçabilmişti. Yarasına sonradan Siirt milletvekili ve Atatürk'ün yaveri olacak olan cemiyet üyesi bir başka subayın, Mahmut Bey'in evinde pansuman yapılacaktı. Atıf Bey cemiyetin gözü kara bir fedaisiydi. Maksat uğrunda can cömertliği edenlere fedai deniliyordu. Artık ihtilali durdurmak mümkün değildir. Sultanahmet 23 Temmuz'da Kanunu Esasi'nin yürürlüğe girdiğini çaresiz ilan eder. Karar 24 Temmuz günlü İstanbul gazetelerinde renksiz, coşkusuz, sıradan bir resmi ilan gibi yayımlanır. Oysa meşrutiyetin ilanı 23 ve 24 Temmuz günlerinde Manastır ve Selanik'te pare pare top atışlarıyla ve Marseyez Marşı ile kutlanır. Meşrutiyetin ilanına ne Paris'te Ahmet Rıza Bey'in temsil ettiği Terakki ve İttihat Cemiyeti ne de Prens Sabahattin Bey'in teşebbüsü şahsi ve ademi merkeziyet cemiyeti başlı başına etken olmamıştır. Meşrutiyetin ilanını ve kanuni esasının uygulanmasını doğrudan doğruya askeri kuvvete dayanan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Manastır ve Selanik merkezleri sağlamışlardır. Ahmet Bedevi, Kur'an. Adı geçen eser, sayfa 312. Kur'an böyle söylemekte haklıdır. Paris ülke içindeki gelişmelerden geç haber almaktadır. Haziran 1908'de Abdülhamit'in devrilmesine birkaç hafta kalmıştır. Fakat Paris bunun farkında değildir. Şurayı Ümmet gene düzensiz olarak çıkmaktadır. Gazetenin 15 Haziran tarihli nüshasında Selanik Merkez Kumandanı Nazım Bey'in vücudunun ortadan kaldırılmasının lazım geleceğinden söz edilmektedir. Oysa Nazım Bey o tarihten önce İttihatçılar tarafından çoktan vurulmuştur. Türk Jakobenleri. Profesör Doktor Tarık Zafer Tuna'ya İttihatçıları Türk Jakobenleri olarak nitelendirmiştir. İttihatçılar Türk Jakobenleriydiler ve en yüce fedakarlıklarla en hayal kırıcı aşırılıkları yan yana yürüten bir ihtilalci kuşak bu yoldan tarih içerisinde yolunu çizmiştir. Bu ruhsal durum ve komitacı davranış İttihat ve Terakki açık ve yasal bir parti olunca da terk edilmemiştir. İttihat ve Terakki yöneticilerini genellikle iki bölümde incelemek gerekir. Eylemciler ve doktrinciler. Bu özelliklerin her ikisini de kişiliklerinde toplamış olanlar da yok değildir. İttihat ve Terakki'nin eylemci yönünü temsil edenler, Niyaziler, Enverler sınıfındadır. İsimleri kuşaktan kuşağa geçmiştir. O yıllarda doğan çocuklara bu isimler verilmiştir. Eylemci İttihatçılar pek konuşmazlar ve konuştuklarından daha da az yazarlar. Tarık Zafer Tuna'ya, Türkiye'de Siyasal Partiler, C3, İttihat ve Terakki, Bir Çağın, Bir Kuşağın, Bir Partinin Tarihi, Hürriyet Vakfı Yayınları, Temmuz 1989. Köstence'ye Gizli Ziyaret. 1889 yılında askeri tıbbiyede kurulan gizli örgütün adı İttihad-ı Osmani'dir. Kurucuları bu okulun öğrencileri olan İshak Sükuti, Mehmet Reşit, İbrahim Temo, Abdullah Cevdet ve Hüseyin Zade Ali'dir. Kuruculardan ve örgütün 1/1 no'lu üyesi İbrahim Temo, ilk kez 1939 yılında Romanya'da yayımlanan anılarında Dr. Bahattin Şakir Bey'in Hürriyet'in ilanından birkaç ay önce Paris'ten Köstence'ye yaptığı gizli bir ziyareti şöyle anlatır. Dr. Bahattin Şakir Bey uydurma bir pasaportla Köstence'ye geldi, beni buldu. Cemiyetin merkezci olan işlerinden, Dobruca ve Bulgaristan'daki şubelerimizden uzun uzadıya bahsettikten sonra merkezde kullanılmak üzere yeni bir stampil, mühür, kullanılmaya karar verildiğini ve bu kararın Manastır ve Selanik dahili ve ihtilali askeri ve mülki şubelerinin karar ve tavsiyeleriyle kabul edildiğini söyledi. Cemiyetin İstanbul, Paris, Cenevre ve diğer yerlerdeki şubelerinin kabul ettikleri Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ibaresinin Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti şeklinde konması kararlaştırıldığından bizim de şubemize kendilerinin hazırladıkları aşağıdaki mühürü teslim etti. Bunun alt üst kelimelerinin sebebini Hürriyet'in ilanından sonra ailemi görmek üzere Ohri'ye giderken Selanik'te Kabe-i Hürriyet adını verdikleri o menfaat kaynağına uğradığımda Hürriyet Fatihi unvanını alan bazılarının bana ''Doktor, bu cemiyet senin kurduğun cemiyet değildir, bunu biz kurduk, bu başarı bizimdir.'' demelerinden bu mühürün şeklinin değişmesinin nedenini o vakit anladım. Çalışkan ve fedakar meslektaşım ve eski müridim Doktor Bahattin Şakir, bizden ayrıldıktan sonra hizmet için bilinmeyen bir yere gitti. Cemiyetin esrarına temas eden bu seyahat ve bildiri meselesi böylece kapandı. İbrahim Temo, İttihat ve Terakki Anıları, Arba Yayınları, İstanbul 1987. Doktorluk Yılları. Doktor Bahattin Şakir, meşrutiyetin ilanından sonra bir grup arkadaşıyla birlikte önce İstanbul'a gider. Buradan Selanik'e geçer. Heyeti Merkeziye tarafından törenle karşılanır. İstanbul'a bir delege heyeti gönderilmesine ve cemiyetin merkezinin Selanik'te kalmasına karar verilir. İstanbul'a gönderilecek heyet, Rahmi Bey'in başkanlığında Necip Draga ve Hafız İsmail Hakkı Beyler'den oluşur. Heyetten amaç, merkezi Selanik'te olan İttihat ve Terakki'nin İstanbul'da temsil edilmesiydi. Bahattin Şakir Bey'in bıraktığı belgelere dayanan tarihi tefrikada, İstanbul'a böyle bir heyet gitmedikçe cemiyetin orada ismi var cismi yok gibi bir şey oluyordu denilmektedir. Nitekim cemiyetin meclis-i mebusanı denetim altına alması bu heyetin gitmesinden sonra gerçekleşir. Doktor Bahattin Şakir yurda döndükten sonra adli tıp müderris muavinliği ile Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'nin özel hekimliğine yeniden başlar. 1909'da yapılan bir reformla Mektebi Tıbbiye-i Şahane ile Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye birleştirilerek Haydarpaşa'daki yeni binasında Darülfünun Tıp Fakültesi kurulur. Bahattin Şakir önce müderris, profesör, 1910'da da Tıp Fakültesi ikinci reisi, dekan yardımcısı olarak görev yapar. Bu yıllarda Cenan Hanım ile Kuzguncuk'ta evlenir. Balkan Savaşı'nda 1912'deki Edirne kuşatması sırasında hastane başhekimi ve Hilali Ahmer reisi olarak Edirne'dedir. Kentin Bulgarlar tarafından işgalinden sonra esir alınır. Daha sonra serbest bırakılır ve İstanbul'a döner. Aynı yıl ilk oğlu doğar. Adını Alp, yakın arkadaşı Ziya Gökalp koyar. Bahattin Şakir 1913 yılında Ali Rüştü Paşa'nın ölümüyle boşalan morg müdürlüğüne ek görevle atanır. Aynı yıl içinde Sıhhiye Müdüriyeti Umumiyesine bağlı olarak kurulan Tababeti Adliye Müdürlüğü'ne ve Tababeti Adliye Encümeni Reisliğine atanır. Bahattin Şakir Bey'in bu döneme ait Fransızca bir kart viziti Profesör Terzioğlu'nun arşivinde bulunmaktadır. Bu dönemde Şurayı Ümmet gazetesi İstanbul'da yayımlanmaya başlar. Gazetenin başına Bahattin Şakir getirilir. Gazete için Cağaloğlu'nda bir daire tutulur. O günlerde Bahattin Şakir, Selanik Merkezi Umumisi ile sürekli haberleşme halindedir. Ali Kemal ve Bahattin Şakir davası. Meşrutiyetin ilk seçimlerinde 1908, Ali Kemal'in adaylığı İttihat ve Terakki tarafından çok sert karşılandı. Doktor Bahattin Şakir, imtiyaz sahipliğini yaptığı Şurayı Ümmet gazetesinde bu adaylığı eleştirdi. İktam başyazarı Ali Kemal, Şurayı Ümmet gazetesine karşı bir zemmükat, hakaret davası açtı. Dava Şurayı Ümmet'te yayımlanan İsminden Utanmayanlar silsilesinden Ali Kemal Bey'in Hakikati başlıklı yazı nedeniyle açılmıştı. Mahkeme Ali Kemal'i haksız buldu. Doktor Bahattin Şakir Mayıs ayı sonlarında beraat etti. İttihat ve Terakki'nin çeşitli kulüplerinden İstanbul'a gönderilen mektuplarda Bahattin Şakir'e destek yağıyordu. Bu mektupların birinde şöyle deniliyor: